Yeni Gün.
Günaydın sevgili dinleyenlerimiz. Saatlerimiz 9.05'i gösteriyor. Başkent Ankara'da Zeynep Karaşık, Zeynep Yıldırım, Eda Kotanoğlu birlikte hazırlıyorlar programı. Biz bugün Teknik Masa'da Burak Araroğlu ile birlikteyiz ve ben Yasemin Pamukçu. Saat 10'a değin sizlerle birlikte olacağız. Sevgili dinleyenlerimiz, öncelikle sizlere telefon numaralarımızı hatırlatalım. Çift 0 90 312 463 3419 ve 463 3421 numaraları sizler için açık. Ve www.turkianinsesiradios.com adresinden de radyonuzu dinleyebilirsiniz. E-posta eğer atmak isterseniz tsryenigun@trt.net.tr ve Facebook'ta tsryenigun, Twitter'da ise tsryenigun adreslerimiz. Gazete manşetleriyle başlayacağız yayınımıza. Sonrasında Çağla Gül Tuncer bizimle birlikte olacak. TRT muhabiri Ankara'daki gündemi aktaracak bizlere. Ve ondan sonra Profesör Doktor Erdinç Yazıcı, akademisyen ve sosyolog bizlere yurt dışındaki gelişmelerden biraz bahsedecek. Ve en sonda Emin Pazarcı Beyefendi, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi yayınımıza katılacak. Ve gazete başlıklarını yine kendileriyle değerlendireceğiz. Öncelikle Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz. Şoför uyuyor, ölüyoruz. Evet, bu şehir arası yolcu taşımacılığının kabusu. Uyuyan şoför hala can almaya devam ediyor haberi. Bu kez metro turizmin şoförü uyudu. Sonuç yine felaket. 5 ölü, 25 yaralı. Gündüz taksi, gece otobüs mü diyorlar. TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın şu ihtimale dikkat çekti. Şoför gündüz belki taksi kullanıyordur. Hem orada hem orada çalışmak durumunda kalmış olabilir diyor. Ve yolcuların felaket bir tablo bu. Gazetede, manşette taşınmış bir haber zaten. Karabük'ten hareket ediyor. Doğan Duygun'un kullandığı metro turizme ait otobüs ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü geçtikten sonra yoldan çıkıyor ve 100 metre yol kenarında ilerledikten sonra üst geçidin duvarına çarpıyor. Kimi yolcular dışarı fırlamış, şoför, muavin ve 3 yolcu, onu ağır 25 kişinin yaralandığı haberi Hürriyet gazetesinde neredeyse yarım sayfa bir yer bulmuş. Ve ekonomimize güveniyoruz. Türk iş dünyasının temsilcileri TOP, TİSK, TİM, İTO, ATO, İSTİP ve ASKON'dan ekonomi yönetimine tam destek gelmiş. Hisarcıklıoğlu bu tümseyi de aşarız diyor. Akkol Türkiye'ye güvenimiz tam demiş. Sonrasında İsmail Gül'le ihracatçılar olarak umutluyuz diyor. Ve Şekip Avdagiç'te normalleşmeyi sağlayabiliriz. Ve Gürsel Baran'ın da bir mesajı var. Pandemiyi de en iyi yöneten ülkelerden biriyiz demişler ATO Başkanı Gürsel Baran. Milli ve yerli eskavatör testi var. Bunu diğer gazetelerde daha büyük bir haber sizlere oradan aktarmak istiyorum. Ve gözlerin yine Muharrem İnce'de olduğu bir haber var. Muharrem İnce son dönemde parti kuracak tartışmalarıyla gündemde biliyorsunuz. Ve yeğeninin düğününe gitmiş. Orada da maskeyle düğünde oynadığı diyor. Orada stres attığı yönünde bir haber yapmış Hürriyet gazetesi. İşte az evvel Hürriyet gazetesinde sizlere daha geniş yer vermiş başka gazeteler var. Oradan aktaracağım dediğim milli ve yerli eskavatör testi. Evet, güçlüyüz, kazanırız diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. İş dünyasının temsilcileri geçen hafta piyasada yaşanan hareketlilik karşısında etkili bir duruş sergileyen ekonomi yönetimine destek verdi. Güçlüyüz, hızla toparlanırız demişler. İş dünyasının temsilcilerinin mesajıydı bu. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise kararlılıkla hedefi yürüyoruz mesajı var. Az evvel Hürriyet gazetesinde de ekonomimize güveniyoruz başlığıyla yer almıştı yine bu haber. Erdoğan TÜBİTAK desteğiyle üretilen %100 yerli dünyanın ilk lastikli lastik tekerlekli 7 ton kapasiteli elektrikli iş makinesi eskavatörü test etti. Evet, neymiş? Dünyanın ilk lastik tekerlekli 7 ton kapasiteli elektrikli iş makinesi eskavatörüymüş. Evet, ve sonrasında yine uyku faciası başlığı altında Karabük'ten dün sabah İstanbul'a gelen yolcu otobüsü Kuzey Marmara Otoyolu'nda Çiftalan Köprüsü mevkisinde bariyeri aşarak üst geçide çarptı haberi var ve 5 ölünün olduğu haberi. Savrulan otobüste bazı yolcular camlardan fırladı, bazıları da içeride sıkıştı. Kazada otobüs şoförü Doğan Duygu'nun da aralarında bulunduğu 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. Kurtulan yolcular şoförün uyuduğunu öne sürdü diyorlar. Allah rahmet eylesin. Ne yazık ki trafik kazaları, özellikle Kurban Bayramı ve sonrasında işte dönüşlerde de haberlerde böyle yer buluyor. Ve Irak sınırında denetleme diyor Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar ile birlikte Irak sınır hattındaki birliklerde denetlemelerde bulundu. Akar, pençe operasyonları kapsamında bugüne kadar 83 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı, bırakılmayacak demişler. Ve bir başka haber, kadın kollarında Nazlı Aka kazandı. CHP kadın kurultayında Kılıçdaroğlu'nun işaret ettiği eski Ankara milletvekili ve PM üyesi Aylin Nazlı Aka 308 oyla yeni kadın kolları başkanı seçildi. Diğer aday Fatma Köse ise 206 oy almış. Aralarında yaklaşık 102 oy gibi bir fark var. Ve yine İnce ile ilgili bir haber var. Muharrem İnce ile yeni bir parti kuracağı iddia edilen CHP'li Muharrem İnce önümüzdeki hafta bir açıklama yapacağını söyleyerek hain ve bölücü diyenlerin hepsini biliyorum. Bunları haftaya herkes öğrenecek. Biz Atatürk'ün partisiyiz. 40 yıllık neferiyiz. Kimseye de küskün bilgim demiş Muharrem İnce. Ve Anzer balında sağım zamanı, Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı 2300-3000 rakımda bulunan Anzer yaylasında üretilen ve fiyatı altınla yarışan Anzer balında sağım zamanı başladı. Geçen yıl 1,5 ton civarında olan bal üretiminin bu yıl 2 tona çıkması bekleniyor. Tahmini rakam üreticinin ve tüketicinin yüzünü güldürdü demiş. Bu da bal sevenlerin aslında ilaç niyetine geçen Anzer balındaki olumlu bir gelişme Milliyet gazetesinden. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir mesajı var. Diyor ki aşıda 3. sıradayız. Bu yine elektrik, %100 elektrikli Cumhurbaşkanı'nın Hidromek'in TÜBİTAK desteğiyle üretmiş olduğu yerli eskavatörü kullanırken vermiş olduğu mesajlardan birisi. Ve bu eskavatörle dün Cumhurbaşkanı toprak attı. Aracın hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, satışları hızlandırmamız lazım. Bundan sonra bu işin pazarlanmasına varım ifadelerini kullandı. Ve sevgili dinleyenlerim, Cumhurbaşkanı Erdoğan COVID-19 aşısıyla ilgili de önemli bilgileri paylaştı. Dünya Sağlık Örgütü'nün listesinde yerli aşı geliştiren ülkeler arasında ABD ve Çin'in ardından 3. sırada yer alıyoruz diyen Erdoğan, iki aşının hayvan deneylerini başarılı şekilde tamamladığını ve birinin de insanlar üzerinde klinik çalışma safhasına geldiğini ifade etti. Bu da yine Türkiye açısından ve tabii ki insanlık açısından da çok olumlu bir haber. Dileriz ki aşı bulunur ve tüm bu tablo yerle bir olur ve eski günlere dönebiliriz diye umut ediyoruz. TÜBİTAK Mükemmeliyet Merkezleri açılış töreninde katılan Erdoğan şöyle konuştu. Daha gidecek çok yolumuz, yazacak yeni başarı hikayelerimiz var. Kanal İstanbul gibi daha gerçeğe dönüştürülecek ve muhteşem projelerimiz var. Türkiye'yi 21. yüzyılın lider ülkelerinden biri yapmanın hayalini kuruyoruz diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Evet, bir başka haber, bu da çok önemli. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başkanlığı'nda Beyrut'a giden heyete sokaklarda gösterilen sevgi ve saygı resmi görüşmelere de yansıdı. Heyette bulunan AK Parti Milletvekili Nazım Maviş, Meclis Başkanı Nebih Berri'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük abimiz diye söz ettiğini anlatmış. Türkiye-Lübnan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu başkanlığını da yapan Nazım Maviş, ülkedeki en büyük sorunun cam olduğunu söyledi. Maviş, çünkü 125 kilometre mesafedeki yerlerin camları kırılmış ve ihtiyacı karşılayacak imkanları yok. İlaç ve tıbbi malzeme ihtiyacı da had safhada diyor. Türkiye'de Beyrut'a ventilatör ve bazı tıbbi malzemeler götürüldü. Lübnan'ın İskenderun ve Mersin limanlarını kullanmaları için açık çek verildi. Lübnan yönetimi Türkiye'den bir semt veya mahalle inşa etmesini istedi. Heyet Türkiye'nin inşa ettiği ama işletilmeyen Sayda Yanık Tedavi Merkezi konusunda da destek teklif etti. Evet. Burada da önemli bir ziyaret haberi yer bulmuş Yeni Şafak gazetesinde. Ve sevgili dinleyenlerimiz, yine ne yazık ki kaza haberi var. Karabük'ten İstanbul'a giden yolcu otobüsünün kaza haberi bulunuyor. Hazır Libya'dan bahsetmişken, Libya'da Beyrut endişesi haberi var yine Yeni Şafak gazetesinde. Beyrut limanında patlayan 2750 ton amonyum nitratın yol açtığı felaket, benzer riskler bulunan Libya'yı da endişelendirdi. Libya Ulusal Petrol Kurumu Başkanı Mustafa Sanallah, Brega limanındaki tehlikeye dikkat çekti ve limanda 25 ton amonyak gazı var. Zehirli gazın sızması ölümcül olacak. Ateşe maruz kalırsa büyük patlama meydana gelir. Binlerce Libyalının hayatı tehlikede. Petrol tesislerinin etrafındaki tampon bölgeler silahlardan arındırılmalı, diyor Yeni Şafak gazetesinde Libya ile ilgili endişeyi anlatırken. Sizlere aktaracağım manşetler son olarak Sabah gazetesinden olacak ve yine yazacak yeni başarı hikayelerimiz var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri, başarı hikayelerini ülkemizin sıkıntıya girmesini isteyenlerle değil, gençler, emekçiler ve cesur sanayicilerle yazacağız demişler. Birileri fil dişi kulelerinde ahkam keserken biz güçlü Türkiye yolunda kararlılıkla yürüyoruz. Kanal İstanbul gibi daha gerçeğe dönüştürülecek muhteşem projelerimiz var. Herkesin ufku denizi kadardır derler. Biz kısa vadeli başarılar değil, asırlık hedefler peşindeyiz. Şovdan asli görevlerini yapamayan muhalefetin eleştirdiği sağlık yatırımlarımızın kıymeti salgında çok iyi anlaşıldı. Derme çatma fuarları Sahra Hastanesi diye yutturanlar salgın şartlarına uygun toplu taşımacılığı bile beceremediler. İki yerli aşı çalışmasında hayvan deneyi aşaması bitti. Biri insan deneyi aşamasına ulaştı, ya diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve yine haksız eleştirileri vicdanlara havale ediyorum demiş Diyanet İşleri Başkanı Profesör Ali Erbaş. Sabah gazetesinin çarpıcı açıklamalarda bulunmuş. Bizim inancımızda aslı olan vefat edenlerin ardından dua etmektir. Kılıçla hutbe okumak tarihimizde ve geleneğimizde var olan yaygın bir uygulamadır. Geçmişi Hazreti Ömer dönemine kadar uzanmaktadır. Okuduğum hutbedeki bir ifadenin tamamen bağlamı dışına çıkartılmasından derin üzüntü duyuyorum. Bu iyi niyet taşımayan bir çarpıtmadır. Haksız bir saldırıları vicdanlara havale ediyorum demiş Diyanet İşleri Ali Erbaş. Ve yine bir olumsuz haber, ne yazık ki üst geçit çöktü ve yol kapandı. İstanbul'da Hassal Otoyolu'nda yer alan üst geçit sabah saatlerinde çöktü. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Bir yolcu otobüsü 2 saniye ile kurtuldu. Yol kapanınca trafikte uzun süre kuyruk oluştu demiş yine Sabah gazetesinde bir haberde. Lübnan'ın yaralarını birlikte saracağız. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın sözleri bunlar. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Beyrut dönüşü izlenimlerini anlattılar. Ve Fuat Oktay, Lübnan'da gönülden gönüle duygu seli yaşadık. Coşkulu bir Tayyip Erdoğan ve Türkiye sevgisi gördük. Yaraları birlikte saracağız. Mevlüt Çavuşoğlu diyor ki yaraların sarılması ve yeniden kalkınma için Türkiye ile çalışma yolunda büyük istekleri var demiş.
Ankara'da gündemde neler var?
Sevgili dinleyenlerimiz, şimdi de Ankara gündemi için Çağla Gültüncer TRT muhabirimizle konuşacağız. Günaydın Çağla Gültüncer.
Günaydın.
Her şeyden önce kolaylıklar diliyoruz size. Bugün Ankara'da yoğun bir gün yaşanacak mı yoksa durgun bir gün mü?
Aslında yoğun başladı Ankara'da haftanın ilk günü. Önce şuradan başlayalım. Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplanacak bugün. Saat 15'te Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de önemli gündem maddeleri olacak elbette. İlk başlık koronavirüsle mücadele olacak. Bayram tatili sonrasında vaka sayılarında artış gözlemlendi. Şu anda 1000'in üzerinde seyrediyor. Peki kısıtlama gelecek mi gelmeyecek mi, bu konunun masada olmasını bekliyoruz. Bir de okullar ne zaman açılacak konusunda yine kabine toplantısında konuşulmasını bekliyoruz. Bir diğer başlık, kabine toplantısında Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler olacak ve Lübnan'daki patlamada yine konuşulacak konular arasında. Kabine toplantısında saat 15'te başlayacak toplantı, ardından yine açıklama bekleniyor. Bir diğer konu, az önce sonuçlar açıklandı. LGS yerleştirme sonuçları açıklandı. 20 Temmuz'da başlamıştı maraton. 29 Temmuz'da artık sona erdi ve adaylar 3 ayrı okul türünden toplam 20 tercih yaptılar. Bugün yapılan tercih sonuçları açıklandı. Artık ikinci tercih süreci de başlamış olacak bu süreçten sonra. Ve Mahir Ünal medya temsilcileriyle bir araya gelecek. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti'nin 19. kuruluş yıl dönümü programında medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelecek. Bu da saat 12'de olacak ve CHP'de gözler MYK'da kimlerin yer alacağına çevrildi. 37. olağan kurultayda yeni yönetim belirlendi. Büyük oranda değişen 60 kişilik parti meclisi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki ilk toplantısını yaptı. Şimdi ise gözler partinin yeni A takımında olacak. Bununla ilgili gelişmeleri de yine aktarıyor olacağız diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
Teşekkür ederiz sevgili Çağla Gültüncer. Kolaylıklar diliyoruz size. Evet, son dakika haberlerinden birisini az sonra belki Erdinç hocamız da bizimle paylaşacaktır. Hakkari Yüksekova ilçesinde zırhlı polis aracının devrilmesi sonucu iki özel harekat polisinin şehit olduğu haberleri de az evvel gazetelere yansımamıştı ama son dakikada gündemi meşgul eden haberlerden birisi. Allah'tan rahmet diliyoruz kendilerine. Evet, sevgili dinleyenlerimiz, az sonra biz Erdinç Yazıcı hocamızla dünya gündemini konuşuyor olacağız.
Türkiye'nin ve dünyanın sıcak gündem maddeleri, günü bekleyen gelişmeler, dünden bugüne yansıyanlar, gazete manşetleri, spordan hava durumuna, ekonomiden güncel olaylara, hayata dair her şeyi bulacağınız Yeni Gün programı hafta içi her gün 9.05-10.30 arası TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
Ve söylemiş olduğum gibi şu anda hattımızda Profesör Doktor Erdinç Yazıcı var. Kendileri akademisyen ve sosyolog. Günaydın hocam.
Günaydın, iyi sabahlar, iyi haftalar.
Teşekkür ederiz. Size de iyi sabahlar. Evet, ben şöyle gazete manşetlerini aktardım. Ama bunların içerisinde en önemli olanlardan birisi herhalde Sayın Çavuşoğlu'nun ve Sayın Fuat Oktay'ın yine ziyaretleriydi değil mi? Beyrut'a yapmış oldukları ziyaretti, Lübnan'a yapmış oldukları ziyaretti değil mi hocam?
Evet, evet, çok önemli gerçekten. Büyük bir felaket yaşadı Lübnan. Zaten kırılgan koşullar vardı. 8 aydır hükümet kurulamıyordu. Büyük bir siyasi kriz, aynı zamanda ekonomik kriz ortamı söz konusuydu. Etrafı ateş çemberi. Zaten bir kuruluşundan itibaren istikrarsızlıklara odaklanmış bir ülke. Çünkü mezhebi ve dini ayrımlar üzerinden oluşturulmuş bir siyasi düzenden söz ediyoruz. Dolayısıyla dış müdahalelere son derece açık, bağlantılara açık bir ülke. Bir türlü beklenen istikrarı kazanamadı, sağlayamadı. 70'li yıllara kadar Orta Doğu'nun Paris'i diye bilinen Beyrut, 90'lı 2000'li yıllarda beklenen hamleyi yapamadığı gibi değişik sorunlarla karşı karşıya kaldı. Lübnan aynı zamanda etraftan göç de, özellikle Suriye krizinden sonra bir kısım göç de almak zorunda kaldı. Dolayısıyla aslında Orta Doğu'da ekilmiş bütün şeylerin, çatışma dinamiklerinin, fay hatlarının hepsinin bağlandığı, geçtiği yerlerden birisi olarak Lübnan'ı değerlendirmek yanlış olmaz. Şimdi üstüne üstlük bütün bu hatırlayalım bu olaya kadar sık sık hükümeti istifaya davet eden şeyler vardı, eylemler vardı.
Evet.
Bir türlü istikrar sağlanamamıştı. Ardından bu muazzam olay oldu.
Hı-hı.
Şimdi bu muazzam olayın yıkıcı etkisi ülkede görülmeye başlandı.
Hı-hı.
300'den fazla insanın hayatını kaybettiği, binlerce insanın kayıp olduğu, işte enkazların altında olduğu tahmin edilen, milyar dolarlarca lira zararın söz konusu olduğu bir tablodan söz ediyoruz. Yani işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden giden komisyonun söylediği, üyelerin söylediği, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş'in yaptığı açıklamalara göre ülkede halen daha çok ciddi bir düşünün ki kilometrelerce evlerde camlar kırılmış.
Hı hı.
İnanılmaz bir cama ihtiyaç var.
Evet.
İlaç, sağlık hizmeti vesaire ülkede acil ihtiyaç duyulan önemli konular içerisinde, hı hı, yer alıyor.
Hı hı.
Ciddi bir yıkım da söz konusu Beyrut'ta. Bir de tabii ülkenin ekonomisinin can damarı olan Beyrut limanından söz ediyoruz. Ve
evet,
şehrin en gelişmiş bölgelerinden söz ediyoruz.
Hı.
Dolayısıyla tablo her bakımdan Lübnan'ı yıktı diyebiliriz. İşte, hı-hı, bunun siyasi sonuçları var. Geçen hafta kabinede bakanlar kurulunda istifalar var. Milletvekillerinden, hı-hı, istifalar var.
Hı-hı.
Yani tepkilerin büyüyeceği öngörülüyor. Şimdi bu safhada daha da mevzuyu, ne derler, eski kolonyal alışkanlıklarla yeniden müdahaleye, dönüşe hazırlık yapan, kendilerince işte dahil olmaya çalışan ülkeler var. İşte başta Fransa olmak üzere. Macron'un söylediklerine dönük tepkiler bölgede söz konusu. Yani dolayısıyla Türkiye bu koşullarda önce Lübnan, dost Lübnan halkına ve hükümetine dönük desteğini açıkladı. Ardından Cumhurbaşkanı yardımcısı ve Dışişleri Bakanı seviyesinde bir ziyarette bulunarak bu güçlü desteğini bizzat bu ziyaretle daha kuvvetli bir şekilde vermek istedi. Yardım, buna dönük yardım programları, hı, oluşturuluyor. Bir kısmı intikal etmiş durumda, hı hı, Lübnan'a. Yani dolayısıyla Lübnan, Orta Doğu'da Türkiye ile ilişkileri, içerideki siyasi krize, sorunlara rağmen İyi seyreden ülkeler içerisinde yer alıyor.
Hı hı.
Diğer tarafta hatırlayın, Dışişleri Bakanı bir açıklama daha yaptı. Lübnan'da kendini Türk sayanlara, Türk vatandaşı görenlere Türk vatandaşlığı kapısını açıyoruz. Türk vatandaşı olarak kabul edeceğiz. Türk Cumhuriyeti kimliği vereceğiz dedi. Biliyorsunuz hala daha Lübnan'da tahmin ediyorum 25-30 bin civarında Golan Türkmenleri diye bilinen, hac yolunda emniyetini sağlamak için bu bölgelere yerleştirilmiş Osmanlılar tarafından ciddi bir Türk etnisitesi de söz konusu. Ya dolayısıyla Türkiye için de önemli bir ülke Lübnan. Stratejik konumunun dışında Orta Doğu'nun önemli küçük bir minyatürü gibidir aslında. Müslümanlar, Hristiyanlar, Sünniler, Şiiler, ondan sonra farklı inanç grupları söz konusu olduğu karışık bir yapı, sistem, toplumsal formdan bahsediyoruz.
Hı-hı.
Velhasıl yani buradaki istikrarsızlık çok daha kuvvetli bir şekilde Orta Doğu'daki istikrarsızlığı besleyebilecek durumda. Bakımdan buradaki istikrarsızlığın, sorunun Orta Doğu'daki ülkeler ve dünya tarafından el birliğiyle çözülmesi aslında Orta Doğu barışına da, dünya barışına da katkı olacak,
hı,
önemli bir gelişme olur. Bununla ilgili çabalar göründüğü kadarıyla yeterli, hı, düzeyde olmasa bile sürüyor.
Hı.
Umalım ki kısa zamanda kardeş Lübnan yaralarını sararak,
evet,
istikrarlı bir şekilde geleceğe yürür.
Peki Erdinç Hocam, bir taraftan da işte binlerce kişi bu büyük yıkıma neden olan patlamanın sorumlu tuttukları yönetime de protesto için sokağa iniyorlar. İşte bakanlık binaları basılıyor, işte Cumhurbaşkanı'nın fotoğrafları yakılıyor, dükkan ve araçlar ateşe veriliyor, işte polisler ölüyor. Orada da bir karışıklık var. Buradaki bilanço nedir biliyor musunuz?
Yani halen daha onların sonuçlarını alamıyoruz. Sadece siyaset üzerine büyük bir baskı oluşturuyor bu eylemler. Ülkenin toparlanmasını hızlandırmaz, zayıflatır aslında. Fakat sokaktaki insanın eylem yapmaktan başka da bir şeyi, imkanı, bir sıkıntı olmuyor. Durumu anlatabilmek açısından, yani işte ekonomik sıkıntı çeken, aç, işsiz insanlar sonunda bir yerde tıkanıyorlar. Bir toplumsal öfke, patlama daima işin sosyolojisinin gereği olarak ortaya çıkıyor. Fakat bir şey olmuyor, sorunu. Hatırlar mısınız Irak'taki olaylar? Şiddet olayları, muazzam ayaklanmalar söz konusu olduğu zaman sizinle bunu bu programda konuşmuştuk biraz.
Evet.
Yani ülkede neredeyse bir yıla yakın hükümet kurulamamış. Halen de eski hükümet geçici görevini sürdürüyor. Fakat hükümeti, yönetimi falan beğenmiyor halk. Binlerce, yüz binlerce insan sokağa çıkıyor. İşte sokak olayları söz konusu oluyor. Polis de kamu güvenlik güçleriyle çatışıyorlar vesaire. Yüzlerce ölüden söz ediyoruz. Yani bütün bunların aslında bir çıkışı olmuyor. Anlatabildim mi? Yani bazen beklenen hedefe ulaştırmıyor işte. Yani şu anda Libdon sokaklarında devrim devrim naraları atılıyor. Neye devrim? Ne devrimi? Kim yapacak bu devrimi? Nasıl Libdon'u kuracak? İstikrar nasıl sağlanacak? Bununla ilgili bir fikir, bir yaklaşım söz konusu değil. Fena halde gruplar kendi etnik sitelerine, dini inançlarına diyelim bir tür topluluk haline, bunlar cemaat haline gelmişler. Şii cemaatine, Dürzi cemaatine ya da işte Sünni cemaatine bağlı insanlar. Dolayısıyla karma karışık bir puzzle'lar sistemi olarak karşımızda. Dolayısıyla buralarda diyalog kurmak, gerçi son yüzyılda bu yapılar birbirleriyle diyalog kurarak, çatışarak, iç savaş tecrübeleri yaşayarak bugüne kadar geldiler. Normalde yani müzakereyi ve anlaşmayı öğrenmeleri gerekiyor. Öğrenmiş olmaları gerekiyor. Ama halen daha bunu yeterli düzeyde başaramadığını Lübnan'daki siyasi fotoğraf ortaya koyuyor. Demin dediğim gibi üstelik kendi aralarında işlerinde yani muazzam bir barış yapmayı öğrenseler ve bunu çok isteseler ve yapsalar bile dış bağlantıları Lübnan'da böyle bir istikrarı öngörmediği için sürekli provoka ederek Lübnan'da göreli bir istikrarsızlığı barındırıyor. Burada tabii bu istikrarsızlığın önemli şeyler sebeplerinden birisi İsrail. Yani İsrail hiçbir şekilde güçlü bir Lübnan, birleşmiş bir Lübnan istemiyor biliyorsunuz.
Evet.
Yani kafasının bir tarafında yani istikrarsız bir Lübnan'ın korunması var. Bunu biliyoruz.
Evet.
Yani dolayısıyla Lübnan işi oldukça zor. Allah yardımcılar olsun gerçekten. Türkiye, demin dediğim gibi Türkiye ile ilişkileri yani aşağı yukarı bütün grupların iyi kötü ilişkilerinin söz konusu olduğu. Yani Türkiye açık bir ekonomiye sahip, Türkiye'ye sempatinin kuvvetli olduğu, Lübnan sokaklarında bir sosyolojinin bir yapının olduğunu biliyoruz. Umalım kısa zamanda istikrara kavuşabilir. Türkiye'de en üst düzeyde elinden gelen bütün katkıyı Lübnan'a, Lübnan'daki sorunun çözülmesine yapacağını ilan etti.
Yani bir taraftan da hani siz İsrail dediniz hocam, orada da yine Netanyahu'ya öfke gitgide büyüyor, gitgide artıyor. Orada da yine gösteriler var, Netanyahu karşıtı gösteriler var, süreniz doldu diyorlar, suç bakanı diyorlar, ona da bazı suçlamalarda yine gösteriler var. Orada da bir karışıklık var değil mi İsrail'de de?
Var tabii. Sigarsızlık, karışıklık İsrail'de de durmuyor. Fakat oturmuş bir sistem, Netanyahu'ya oynattığı rolü sonuna kadar oynatmak istiyor göründüğü kadarıyla. Özellikle Trump gibi bir oyundaşı da bulmuşken başta Golan Tepelerinin fiili işgalinin bağlılığa dönüştürülmesi gibi, Kudüs'te Kudüs'ün başkenti ilan edilmesi gibi vesaire, uluslararası işler bakımından uluslararası toplum içinde son derece netameli meselelerin ısrarla takip edilerek mesafe alınmasını böyle bir isim üzerinden İsrail yürütüyor. Belki de bu politik ısrarın bence sebeplerinden birisi o. Yani normal şartlarda demokratik ülkelerde bu kadar yolsuzluk, usulsüzlük tartışmaları ve içe dönük başarısızlık tartışmalarıyla etiketlenmiş bir siyasetçinin ayakta kalması çok da beklenmez. Ama hatırlayın, kaç seçimdir son derece sorunlu, ucu ucuna politik dengelerle ortaya çıkmış neticelerden kendine iktidar çıkaran ve yola devam eden bir Netanyahu'dan bahsediyoruz. Dediğiniz şu bakımdan doğru, elinde sonunda bütün bunlar yardımcının iktidardan düştüğünde de gündeme getirilir. İsrail zaman zaman bu tip temizleme işlemlerini yapan bir sisteme sahip. Yani bağırsaklar temizlenir günün birinde ama o gün bugün değil görüldüğü kadarıyla.
Peki Erdinç Hocam, bir taraftan da Mısır'da bazı gelişmeler var. Mısır'ın darbeci lideri Sisi Türkiye'ye karşı yersiz iddialarda bulunuyor. Bu iddialar nasıl yorumlanıyor ve olası bir savaş ihtimalinden söz edilebilir mi?
Valla içeride sıkışmış diktatörler biliyorsunuz. Bu sıkışıklıklarını dışarıya dönük bir savaş ve kriz yaratarak çözmeye çalışırlar. Ben Mısır'da Sisi yönetiminde açıkça bu havayı görüyorum. Çok kötü bir tablo var içeride. İçeride milli bütünlüğü, birliği sağlamakta son derece zorlanıyor Sisi. Siyasi bir çalkantı diktatörlüğe rağmen sürüyor. Ekonomi berbat dediğim gibi. Yani bütün bu şartlarda dışa dönük düşman bulmak önemli hale geliyor. Libya'daki büyük atağını da tırnak içinde, bu çerçeve içinde anlamak gerekiyor. Düşünün, Libya'nın orta yerinde Sitre-Cufra hattını kırmızı çizgi ilan etti. Trabzon hükümetine ve Türkiye'ye karşı Mısır askeri güç kullanacağını vesaire, askeri kapasitesini bu işte kullanmaya hazır olduğunu söyledi. Zaten kullanıyor bir kısmını, biliyoruz. Yani şimdi Yunanistan'la karşılıklı bir anlaşma yaptılar. Türkiye'nin Libya'yla yaptığı anlaşmayı ortadan bölen bir anlaşma. Üstelik bunu da Türkiye'yle yaptığı durumda çok daha büyük karlı çıkabilecekken bu kardan zarar etme pahasına Yunanistan'la yaptı. Yani velhasıl yani Mısır Orta Doğu'nun en güçlü, Türkiye, Mısır, İran, Orta Doğu'nun güçlü üç ülkesi, büyük geleneklere sahip ülkelerinden üçü olarak. Yani Arap dünyasının lideri, Orta Doğu'nun lideri olması gereken bu rolü daima içselleştirmiş, böyle bir rolü oynamış ülkenin ne hale geldiğini görüyoruz. Suudi Arabistan'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteğiyle ayakta duran, Batı'nın desteğiyle ayakta duran, kriz bölgelerine müdahale ederken, Libya'ya müdahale ederken diklenen tırnak içinde, ama İsrail söz konusu olduğu zaman, Filistin söz konusu olduğu zaman arkasını dönen ve sorunu görmeyen çok dramatik bir tabloyla aslında Mısır siyasetinde karşı karşıyayız. Yani dolayısıyla burada iktidarını sürdürebilmenin tek yolu yapay krizler üreterek dış alanda, Mısır dışında yapay krizler üreterek bu krizler üzerinden içeride gücünü tahkim etmek. Fakat bu sonuna kadar başarılı olmayabilecek ve sürdürülebilecek bir yöntem değil. Bunu çok net bir şekilde biliyoruz. O bakımdan Mısır'ın işinin hiç kolay olmadığını söyleyebilirim.
Peki son bir soru. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'daki asker sayısını azaltacaklarına yönelik açıklamalar ne ifade ediyor Erdinç Hocam?
Biliyorsunuz Amerikalılar Taliban'la anlaştılar. Anlaştıktan sonra bir geçiş dönemi yaşanıyor şimdi. Yer yer bu anlaşmayı ihlal eden ya da şeye uğratan, sakata uğratan sahada gelişmeler olmasına rağmen Amerika ile Taliban arasındaki anlaşma formatı sahada uygulanıyor, sürüyor. Dolayısıyla bunu, bu çerçeveye uygun olarak Afganistan'dan asker çekeceğine inan etmişti Amerika. Tedrici olarak asker çekmeye başladı. Orada yeni bir düzen, Taliban'la birlikte yeni bir düzene geçilecek, geçiliyor. Fakat oradaki büyük zorluk şu: Taliban'la mevcut rejim arasında oluşturulmuş, müesses düzen arasında oluşturulmuş kalıcı düşmanlıklar sahada bu işbirliğinin, uyumun sağlanmasının önüne geçecek. Şimdi Amerika ettiği tohumların ağır bedellerini bu sefer de bu anlaşmaların uygulanmasındaki zorluklarda yaşayacak, öyle görünüyor. Hı hı. Zaten hatırlayalım, Trump geldiğinden beri, yani iktidara başkan oluşunun başından itibaren sürekli, hatta kampanya döneminde, bir önceki kampanya döneminde de Amerikalı askerlerin çoğunun evine döndürüleceğini söylemişti. Bu projeksiyon kapsam içerisinde şeyde de, Afganistan'da da bir yeni bir safhaya gelinmiş durumda. Fakat Afganistan belki de 20. yüzyılın son 30 yılında, 20 yılında pardon, 80'lerde 79'da olmuştu. Başlayan, arkada bıraktığımız 40 yılda insanlık tarihinin en büyük trajedilerinden, dramlarından biri haline gelmiş bir ülkeden bahsediyoruz Afganistan'dan bahsederken. Çok büyük bir felaket, insani trajedi söz ediyoruz. Dünya Sağlık Örgütü rakamlarına göre yakın zamana kadar ortalama ömür 50 civarındaydı bu ülkede. Bu ülke 40 yıldır göçüyor. Her nesil Avrupa'ya, Amerika'ya, Orta Doğu'ya, dünyanın ucuz iş gücü olarak her yere dağılmış durumda, Türkiye dahil. Çok kötü bir tabloyla karşı karşıya. Ülke her ne kadar siyasi birliğini korumuş gibi görünse bile fiilen parçalanmış durumdaydı. Hatırlayın, hükümetin kahvinde Afganistan'ı yönettiği son bir yılda bile Afganistan'ın fiili olarak kontrolünün %60-65'i Taliban'ın elinde bulunuyordu. Yani dolayısıyla ayrıca da Taliban vari bu radikal gruplardan El-Kaide'yi üretti, batılı güçler bunu bütün dünyaya taşıdılar, IŞİD'dir, Boko Haram'dır, bilmem nedir. Yani oradan dünyada işe yarar bir terör örgütü şeyi de ürettiler, kültürü de ürettiler. Yani öyle bir de sonunda dediler ki Afganistan bir de çiban başı oldu sonunda. İşte radikal unsurlara sahip, dünyaya istidatını taşıyacak, götürecek bir ülke haline geldi. Yani tablo gerçekten çok dramatik Afganistan'da. Ayrıca da biliyorsunuz Afganistan bizim çok kuvvetli tarihsel bağlarımızın olduğu, milli mücadelemize önemli katkılar yapmış, destekler vermiş bir ülkeden bahsediyoruz. Kuzey bölgelerinde de ciddi bir Türk kökenli nüfustan söz ediyoruz. Özbekler, Türkmenler, Hazaralar ve diğerleri. Hala daha Özbek nüfusunun, Afgan nüfusunun önemli kısmını oluşturuyor. Dolayısıyla bu Afganistan-Türkiye arasındaki dostluk köprüsünün önemli ayaklarından birisini oluşturuyor. Türkiye bu çerçeve içerisinde şeyle beraber oluşturduğu, Pakistan'la beraber oluşturduğu Afganistan-Pakistan-Türkiye üçlüsüyle yılda bir defa zirveler yapıyor. Bu sorunlara çözümüne katkıda bulunmak bakımından Türkiye gerekli katkıyı bölgedeki barışa, istikrara ve kalkınmaya destek sağlamaya çalışıyor. Ayrıca NATO misyonu içinde önemli bir görev üstlendi biliyorsunuz Türkiye'nin oradaki birlikleri. Onlar çok önemli roller oynadılar geçtiğimiz 10 yıl içinde Afganistan'da. Velhasıl Türkiye'nin bu gayretleri, çabaları hızlı bir iyileşmenin bir imkanı, fırsatı haline dönüşebilmiş de değil. Çünkü Türkiye'nin tek başına yaptığı çabalarla, gayretlerle, samimi çalışmalarla alınabilecek bir netice değil orada beklenen netice.
uluslararası bir sorundan bahsediyoruz. Ya umalım ki kısa zamanda kardeş Afganistan, bu Amerika ile Taliban arasında yapılan bu anlaşmanın oluşturduğu şey iklimde diyelim, nispeten daha olumlu, yumuşak iklimde kendini toparlayarak istikrarlı bir geleceğe doğru yürüyebilsin. Beklentimiz ve temennimiz budur.
Çok teşekkür ederiz hocam. Ben sağ olun. Güzel bir hafta geçirmeniz dilerim. Sevgili dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Erdinç Yazıcı ile birlikteydik. Akademisyen ve sosyolog.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Ve sevgili dinleyenlerimiz, şimdi de Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi Emin Pazarcı Beyefendi ile birlikteyiz. Günaydın Emin Bey.
Günaydın, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz, sağolunuz. Evet, sizden önce Erdinç hocamızla biraz dünya gündemini değerlendirdik. Hocamız bize farklı açılardan değerlendirdi. İşte gerek Lübnan'da yaşananları, gerek Libya'da olabilecekleri, gerekse Mısır'la olan ilişkimizi ve Afganistan'ı. Biz şimdi yine ülkemize dönelim istiyoruz sizinle birlikte. Uygun mudur Emin Bey?
Hay.
Şimdi Emin Bey, önümde Sabah gazetesi, Yeni Şafak ve Milliyet ve aynı zamanda da Hürriyet gazeteleri var. Hepsinde ortak haberlerden bir tanesi, yazacak yeni başarı hikayelerimiz var mesajıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekskavatör denemesinde vermiş olduğu demeçler üzerine. Bir kere her şeyden önce bu TÜBİTAK'ın uyguladığı bir cihaz mıdır, ürettiği bir cihaz mıdır? Bize bunu anlatabilir misiniz?
Vallahi tabii ben teknik ayrıntılarını bilemiyorum tabii. Ancak başarı hikayesine girince Türkiye gerçekten ciddi anlamda başarıların altına imza atıyor. Sadece bu konuda değil. Bakın şimdi bir yandan başarıların altına imza atan bir Türkiye var. Diğer taraftan da bu başarıları gölgelemeye çalışan bir takım gruplar var. Ben meseleye bu şekilde bakarsak daha iyi görürüz diye düşünüyorum.
Peki.
Şimdi ben bir kitap yazdım Kara Kutu isminde ve orada da şuna odaklandım. Şimdi geçmişte Türkiye'de bir takım adımlar atılırken kimler ne yapmış? Bugün aynı adımlar, benzer adımlar atılırken kimler ne yapmış? Şöyle bir tablo ortaya çıktı. Şimdi bakın, bu yerli otomobil, Boğaz Köprüsü gibi çok önemli yatırımlar yapılırken bir takım kalemler, işte Türkiye'nin buna ihtiyacı yok, bunların tamamı gereksiz yatırımlardır, fakir halkın cebinden alıyorsunuz, işte bir takım yerlere veriyorsunuz gibi bir takım karartmalar yaptılar. Ve bugün de maalesef aynı karartmalar, aynı kalemlerin uzantıları tarafından yapılıyor. Yani geçmişten bugüne Türkiye'de herhangi bir değişiklik yok. Bir tarafta yapmaya çalışanlar, öbür tarafta da yıkmaya ve engellemeye çalışanlar var. Yani başarı hikayeleri, evet, o kadar çok başarı hikayemiz var ki bizim. Mesela şu son dönemde işte salgın sırasında yaptıklarımız ortada. Bu başarı hikayelerinden bir tanesidir. Yani sağlık altyapımızı o kadar güçlendirdi ki, o noktaya getirdi ki dünyanın bütün ülkelerine kaldı ki, bunların içinde süper güç denilen Amerika Birleşik Devletleri de var. Tamamına biz yardım gönderen bir ülke haline geldik. Yani neye rağmen? İşte bu engellemelere rağmen, bu önümüze konulan takozlara rağmen, o açıdan yani bu tür adımlar atılacak ve atılmaya devam edecek. Türkiye ilerliyor. İşte bu savunma sanayinde geldiğimiz nokta ortada. Bizim SİHA'larımız, İHA'larımız şu anda dünyanın pek çok ülkesinden sipariş alıyor ve muharebelerin, savaşların kaderini değiştiren bir savaş aleti haline geldi. Ve bunların tamamının altına Türkiye imza atıyor. Sayın Erdoğan'ın dediği gibi. Bundan sonra da yeni başarı hikayelerine imza atacağız inşallah. Bu arada aklıma şu geldi. Geçmişte biliyorsunuz 1940'lı yıllarda biz uçak üreten bir ülkeydik. Ve İskandinav ülkelerine yaptığımız bu Türk kuşundaki tesiste yaptığımız uçakları satıyorduk. Sonra sonra ne oldu? Bir Marshall yardımı diye bir yardım ortaya çıktı. Buraları kapatın dediler. Siz üretmeyin, size biz vereceğiz dediler. Biz de kapattık. İşte oraları mandıra haline getirdik. Orada yoğurt ürettik. Şimdi geldiğimiz nokta orada da o kahçıyı kapatmaya çalışıyoruz. Eğer biz geçmişte bu adımları atabilseydik, bu yönlendirmelere karşı durabilseydik, başkalarının dümen suyunda hareket etmemiş olsaydık, herhalde bugün Boeing ya da Airbus tipi uçaklar üretilecek bir sanayiye, uçak sanayine sahip olacaktık. Ve o açıdan yani bu tür adımlar önemli.
Evet, bir taraftan da çok önemli bir gelişme bu da. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın ve Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nun Dışişleri Bakanı'nın Lübnan ziyareti. Bu konuda söylemek istedikleriniz var mı?
Valla bu konuda tabii ki çok söylenecek şey var. Bir kere büyük bir duyguyla, büyük bir gururla izledik. Bir tarafta daha önce biliyorsunuz Macron'un o bölgeye gidişi vardı. Bir sömürge valisi evlasıyla konuştu. Tepeden baktı, hatta Lübnan Cumhurbaşkanı'nı korumaları tartakladılar, ittiler. Bir tarafta öyle bir zihniyet, diğer tarafta da biz sizin kardeşiniziz. Biz sizinle birlikteyiz, biz size destek vermeye geldik, biz sizin acılarınızı paylaşmaya geldik diye. Bir Türkiye Cumhuriyeti devleti. Yani oradaki bir fotoğraf bana göre pek çok şeyi özetliyor. O fotoğrafı sadece koysanız yeter. Fuat Oktay'a oradaki Lübnanlı çocukların bir sarılışı var, sarılış fotoğrafı var. İşte budur yani, tamamını özetliyor ama maalesef o bölgelerin tarlalarını çok sürmüşler. O bölgelerde emperyalistler çok oynamışlar ve bir türlü toparlanamıyor. Ama yavaş yavaş bir takım sesler çıkıyor oralarda ve biz bunu görüyoruz. Mesela Sayın Cumhurbaşkanı uluslararası toplantılarda dünya beşten büyüktür dediği zaman insanların gözlerinin içi gülüyor. Gerçi böyle bazı ülkeler bir takım baskılardan dolayı çok net tepkiler veremiyorlar, çok net destekleyemiyorlar ama görüyoruz ki son derece mutlu oluyorlar. Yani dünyada artık yeniden bir düzen kuruluyor. Bunun ayak sesleri var. Bunları görüyoruz ve burada da Türkiye önemli bir rol oynuyor. Yani artık bu şekilde gitmez. Bakın uluslararası bütün kuruluşlara bakıyoruz. Bugün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin herhangi bir yaptırım gücü yok. İşte Birleşmiş Milletler'e bakıyoruz. Orada birkaç devlet vetosuyla dünyanın pek çok ülkesinin talepleri yerine getirilemiyor. Yani Dünya Ticaret Örgütü hiçbir işe yaramaz duruma geldi. Çoğu çöktü milletler arası oluşumların. Ve şu anda dünyaya güçlü liderler yön veriyorlar. Bunların bir tanesi de bizim Cumhurbaşkanımız. O açıdan yani dünyada değişim sinyalleri gelmeye başladı. Ve bu değişim sinyallerinin sonucunda da herhalde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye düşünüyorum ben. O açıdan bu fotoğraf önemlidir. Yani Türkiye'nin Lübnan'daki verdiği o fotoğraf son derece önemlidir. O fotoğrafta yeni dünyanın, yeni oluşumların habercisidir diye düşünüyorum ben.
Emin Bey, bir taraftan da gündemimizi bayağı bir meşgul eden konulardan birisi oldu. Şoförün uyuyor olduğu iddiaları ve sonrasında da şehirler arası yolcu taşımacılığında işte otobüsün bir duvara çarpması, bir köprü ayağına çarpması ve 5 ölünün olması. Hürriyet gazetesi bunu yıllar önce yapmış olduğu haberlerle şu şekilde değerlendirmiş. Yıllar geçiyor, bu ihmal bitmiyor diyor. Şoför uyudu, 21 ölü. Bak, zamanında yapılan haberlerden birisi ve yine şoför uyudu, 11 ölü ve yine şoför uyuyor ve 5 ölü, 25 yaralı var. Böyle bir tablo, insanların camdan fırladığı, kurtarılamayan canlar var. Sizin bu konudaki mesajlarınız nedir?
Vallahi tabii ki insan unsuru önemli. Yani siz ne kadar teknolojiyi geliştirin, ne kadar güzel yollar yaparsanız yapın, işte bir insan hatası bu tür sonuçlara yol açıyor, bu tür faciaları yaşatıyor bize. Burada yapılabilecek çok fazla da bir şey yok. Yani denetimleri sıklaştırın, ne kadar sıklaştırırsanız sıklaştırın, ne kadar tedbir alırsanız alın, işte insan unsuru, insan ihmali devreye girdiği zaman bu tür sonuçlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Bir de belki yapılacak iş çok en baştan başlamak ve yani ana sınıfından ilkokuldan itibaren eğitime önem vermek. Yani bu uygun duymazlığın önüne geçebilmek. Yoksa siz ne yaparsanız yapın işte bu tür facialarla karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Hı. Yani sonuçta firmalar bile, otobüs firmaları bile tedbir alsalar bir kişinin işte yola çıkacak bir kişinin o gece uyumaması veya kendisine dikkat etmemesi sonucunda bu tür sıkıntılarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Yani burada insan unsuru karşımıza çıkıyor ve kaliteli insan, sorumlu insan yetiştirmek zorunda olduğumuz bir defa daha ortaya çıkıyor.
Evet, çok teşekkür ederiz Emin Pazarcı, Akşam Gazetesi Ankara temsilcisi bizimle birlikte sevgili dinleyenlerimiz. Gazetelerin öne çıkan başlıklarını Emin Bey'in yorumuyla sizlere bir kez daha aktardık. Böylelikle programımızın sonuna geliyoruz. Zeynep Karışık, Zeynep Yıldırım birlikte hazırladılar programı. Bugün sevgili Eda Kotanoğlu ile birlikteydik. Burak Hararoğlu ise teknik masadaydı. Ben Yasemin Pamukçu, saat 9.05'ten 9.55'e değin sizlerle birlikteydik ekip olarak. Güzel bir hafta geçirmenizi dileriz. Hoşçakalın.
Yeni gün.